Ayrım 20, sayfa 161. Duş yaptıktan sonra yatakta gözlerim kapalı öylece yatıyorum. Başımın içinde bir davulun ağır aksak ritmi vuruyor. Kulaklarımda neyin sesi yankılanıyor. Ara sıra dalıyorum ve sonra bedenim küçülüp benden uzaklaşmış gibi bir yabancılıkla yeniden uyanıyorum. Bunca zamandır kaçarak koruduğum yaralanmaz benliğim yerini bir başka kadına bırakmak için uzaklaşıyor sanki benden. Bu yenisi fazla ateşli, genç, çocuksu, hızlı ve açık. Alt katı dinliyorum. Derin bir sessizlik var evde. Sina yatmış olmalı. Onun bana söylediği her şeyi tartarak, bilerek söylediğini fark ediyorum birden. Gülümsediğinde yaratacağı etkiden ne kadar emin olduğunu. İyi kullanıyor, hakkını veriyor bu çekiciliğinin doğrusu. Kadınlar bu albeninin tuzağına düştüklerini gizleyemediklerinde şaşırmış gibi görünmekten hoşlanıyor. Kanatlarını açıp kendini yalnızca bir an armağan ediyor onlara ve anında uçup gidiyor. Kendine duyduğu güven ele geçmez olduğunu hayal etmesinden mi doğuyor yoksa? Peki ama ya ben? Ben de öyle değil miyim? Erkeklerin ilgisini üstümde toplamaktan hoşlanmadığımı söyleyebilir miyim? Bir zamanlar karşımda kızarıp bozaran, kekeleyen erkeklerle en baştan çıkarıcı gülümseyişimle "Aa, bu da ne demek?" diyerek eğlenen ben değil miydim? Güzellik, cinsel çekicilik kendine karşı sorumluluk kadar cesaret de yüklüyor insana kuşkusuz. Yaşlılık yüzünü gösterene kadar tabii. O zaman ürkekleşiyorsun, kapanmaya başlıyorsun. Zaman içindeki çocuğu öldüremese bile görünmez hale getiriyor yavaş yavaş. Bedenle duygu arasındaki çatışma gülünçleştiriyor insanı. Az kaldı. Bir süre sonra ben de o duruma geleceğim. Geçkin yaş burnumu sürtecek. Herkese böyle olur. Bir gün Sina da uğrayacak aynı felakete. Kurtuluşu yok. Haluk'u düşünüyorum. Şu an tam da bu durumun içinde. 60 yaşında olmasına rağmen hala dinç görünüyor ama gelecekten korkuyor. Birlikteliğimizin bitmeye yönelmesinden düş kırıklığına uğruyor. Kendini terk edilmeye hazırlarken haksız yere beceriksizi, küskünü oynayarak benim kendimi suçlu hissetmemi bekliyor üstelik. Haluk'un iç dünyasına tam olarak girebildiğimden hiçbir zaman emin olamadım. Beni hayatına sokması, yaşamına ortak etmek için değil, elinin altında, erişebileceği yerde hazır bulunmam içinmiş gibi yaşadım çok zaman. Aşktan yoksun olmayan ama büsbütün sahip olma tutkusundan uzak, iki yüzlü bir istekti bu. Bana çok uygundu o dönemde, o başka. Haluk, hem B'den sonra ihtiyaç duyduğum güvenceyi, gücü sunuyordu bana, hem de istediğim gibi özgür bırakıyordu. Ben de iki yüzlüydüm aslında. Haluk'un arkasında durarak gündelik hayatın sıradan zorluklarını halledecek bir kadına hiçbir zaman ihtiyaç duymamış bir erkek oluşu hoşuma gidiyordu o zamanlar. Babam onun annesine aşırı derecede bağlı olduğunu, ona sadık kalmak için evlenmediğini söylemişti ama doğru değildi bu. Tersine bir tek kişiye bağlı kalamama sorunu vardı Haluk'un. Kadınlara düşkündü ama kendini bir birliğin taraflarından biri olarak görmekten nefret ediyordu. İlişkimiz başlamadan önce bürosuna ne zaman gitsem kadınlarla karşılaşırdım. Sonradan bunların daha çok terk edilmiş, aldatılmış ve kocaları ya da sevgilileri tarafından dolandırılmış kadınlar olduğunu öğrendim. Geliyorlar, biraz rahatlıyorlar, sonra çıkıp gidiyorlardı. Arkalarında parfüm kokuları bırakarak. Yakışıklılığı sinik ve alaycı değil, ciddi, anlayışlı, duyarlı ve nazik oluşu onu kadınların gözünde makbul kılıyordu sanırım. Beni çeken biraz da bu rağbet oldu. Tabii ki zekasına, çözümleme yeteğine de hayranlık duyuyordum. Şimdi ona ihtiyaç duymuyor olmam yüzünden kendini aptal gibi hissediyor. Bugün de aramadı. Bir yıl öncesine kadar her gün bir kez olsun telefonlaşır, iki günde bir görüşürdük. Yıllarca evinin merdivenlerini sevinçle çıktım. Birbirimizde anahtarlarımız, kişisel eşyamız, giysilerimiz vardı. Pek az kavga ettik. Buna hakkımız yokmuş gibi. Bir zamanlar yanımda uyuyup kaldığında kızmazdım ona. Telefon edip bulamadığımda içimde o eski, tanıdık acıyı duyardım. O hiçbir zaman yenemediğim terk edilme korkusunu. Artık bunlar yok. birbirimize hiçbir biçimde yaklaşmadığımız günler oluyor. Bir sohbetin ortasında gözleri kapanmaya başladığında öfkeleniyorum ona. Yanımda horlayarak uyurken kendime eziyet ediyorum. Daha seyrek görüşüyor olmamızdan, ondan biraz uzakta yaşayacak olmaktan sevinç duyuyorum. Üzülmüyor değilim. O beni iyileştiren insan. B'yi kesin olarak kaybettiğimi anladığımda kucağında ağladığım ve hayatımın en güzel yıllarını verdiğim adam. Onu ilk kez Şişli'deki bürosunun geniş, ağaçlarla dolu bir arka bahçeye bakan çalışma odasında gördüm. Babamın avukatı ve güvendiği biriydi. O sıralar 40 yaşlarındaydı sanırım. Yansımalar yapan gözlük camlarının ardından bana bir an nefesini tutarak ve gizlemeye çalıştığı şaşkınlık dolu bir beğeniyle baktığını hatırlıyorum. O gün orada onu bilinçli olarak algılayamadım. Kendi sorunlarımla öylesine doluydum ki çaresizliğimi, aşkımın başarısız hikayesini anlatıp kuşkularımı boşa çıkarmasını umarak geldiğim bu adamın ne kadar etkileyici biri olduğunu görmem mümkün değildi. Sonra B ile ilgili olarak başım her sıkıştığında onu aradım. İstediklerimi yaptı ve bana yalnızca çok gerekli durumlarda ne yapmam gerektiğini söyledi. Kınamadı ve acımadı. Sabrı, şefkati ve cesaretiyle kazandı sevgimi. Günün birinde onu bırakıp gidebilme ihtimalimi doğallıkla kabul ediyormuş gibi bir rahatlık ve özgüvenle dolu göründü her zaman. O dönemi düşündüğümde içimi yoğun bir çaresizlik ve sıkıntı kaplıyor. Çocuğumu evde, doğal yollarla doğurmayı istedim. Bunun birkaç nedeni vardı. Öncelikle her şeyi doğal biçimde yapmayı seviyordum. Yaşadığım ülkede pek çok kadın bebeğini evde doğuruyor ve ortalığı telaşa vermiyordu. İkincisi, beynin yasa dışı konumuydu. Nedense bu konuda bir terslik olabileceği kaygısı içindeydim. Sağlık durumumda ise hastane gerektirecek bir olumsuzluk yoktu. Kızım, 1976 Aralık sonlarında bir gece yarısı evde köy ebesinin ve babaannemin ellerinde doğdu. Karla kaplı bahçeler görkemli bir dolunayın ışığıyla aydınlanmıştı. Babası doğumdan 3 gün sonra geldi. Kızını gördü, isteğime uyarak kendi adının bir başka anlamını at olarak verdi ona. Dolunay. Sonra o gece geç vakit çok yakında geri döneceğini söyleyerek ayrıldı bizden. O anda bakışlarındaki çaresizlik ve kaygı, ağır hasta birinin hayata güvensizliğini yansıtıyordu. Beni yaşadığımız her şeyi anılardan ibaret kılan, umutsuz, kırık bir kucaklaşmayla geride bırakarak ve gözyaşlarını saklamak için yüzünü eğerek çıktı evden. Onu bir daha hiçbir zaman göremeyeceğimi henüz bilmediğim o geceyi hiç unutamadım. Doğumdan bir hafta sonra bir akşam, babam ve Nigar köye geliyorlar. Babam yıkılmış durumda. Nigar mutlu cici anneyi oynamaya çalışırken zorlanıyor. Umurumda değil. Kış bütün ağırlığıyla üstümüze çökmüş. Bir odanın içinde sobaya bağımlı yaşıyoruz. Üstümde yıpranmış kırmızı bir atlas yorganla divanda yatıyorum. Bebek tüllerle süslü bir sepetin içinde uyuyor. Gülünç bir şey bu. Yersiz bir özenti. Kuzinenin üstündeki çaydanlığın kulpu kopuk, odadaki her şey kırık dökük. Çocuk bezleri boruya takılmış bir telde sallanıyor. Ortalık kaka, kuru fasulye ve çamaşır suyu kokuyor. Babaannemin bacakları ağrıyor ve soluğu daralıyor. Yakında eli ayağı tutmaz olacak. Bir köşedeki katlanmış yer yatağının üzerinde gece açıp kapattığı kırkpare yorgan, battaniyeler duruyor. Masanın üstündeki kusmuk bezleri. Nasılsın? Nasıl mıyım? Hayatımdaki her şey daralıp donuklaşmış. Duvarlar, kara, çıplak ağaçlarla dolu bahçeler, en çok da insanlar güvenilmez görünüyor gözüme. Her geçen gün sevdiğim adamın beni bu durumda terk edip gidebileceğine inanmam daha da güçleşiyor. Yaşadıklarım gerçek dışı, kötü bir rüya gibi. Ne yaptım? Bende mi kurban oynamaya heveslendim yoksa? Ona, kendime, bilinmeyen bir şeylere öfkeleniyorum ama direnmeye çalışıyorum. Çocuğuma tek başıma da bakabilirim pekala. Kuvvetli, cesur bir kadınım. İlkel bir insan için babalık nedir ki? Yalnızca tohumluk. Bense sahiplenmeyi bilen gelişmiş biriyim. Aşkı, şefkati, coşkuyu öğrenmiş biri. Öfkemde bile sevgi, uysallık, okşayış var. İlk bir ayı böyle geçiriyorum. Terk edildim. Biliyorum. Hayır, çocuğun adı Dolunay olmayacak. Ne diyor olsun? Olmamalı. Onu hatırlatacak bir ismi olmamalı kızımın. Ayşe, Fatma, Aslı, Ayşen gibi onunla ilgisiz bir ismi olmalı. Leyla, Suzan, Çiğdem, Satı, Lale, Hicran. Her gece uykuya yattığımda dünyadan soyutlandığım bir günü daha geride bıraktığımı düşünüyorum. Öte yandan kazasız belasız geçen her gün için şükrediyorum. Her yanda tehlikeli bir sessizliğin hüküm sürdüğü köyde kendimi tehdit altında bir sürgün gibi hissediyorum. Kapının çalınması, alınıp götürülmem uzak bir ihtimal değil. Bazen kızımı son defaymış gibi okşuyor, öpüyorum. Başa çıkılması olanaksız bir cinnete kapılmaktan korkuyorum. Babam da ilgilenmez görünüyor durumumla. Bir araya geldiğimizde B'den hiç söz etmiyoruz. Ne o bir şey soruyor, ne de ben açıyorum konuyu. Zaten bir göz gördü kocamı. Almanya'dan döndüğünde zorla götürdüm B'yi ona. Boş ver, el öpmeye gidemem ben. Tanışmak için gideceksin. Babam o benim. Onu seviyorum ve sorumluluk duyuyorum. Anlamıyor musun? Ulya, seni bu durumlara düşürmüş bir adam olarak ne yüzle gidebilirim babana ha? Gitmemiz gerekiyor. Lütfen yapma. Babam bir araba gönderecek bugün. Bekliyor bizi. Onu giydirip süslemiştim. Soğuk, tatsız bir karşılaşma olmuştu. Havadan sudan şeylerin konuşulduğu, asıl konunun ertelenip durduğu ve sonra artık sorulacak soruların, verilmesi gereken cevapların gereksiz hale geldiği karşılıklı bir kötümserlik ve umutsuzluk ortamında elimden geldiğince çırpınmıştım. Gerginlik dolu bir suskunluğun durağa vardığı yerde de babam ayağa kalkarak bitirmişti ziyareti. Kendisine yol verilen B, onur kırıklığı içinde çıkıp gitmiş, bense alıkonulmuştum. B ile ilgili durum ve bilgileri babama ileten bir muhbir vardı ortada o günlerde. Haluk, babam öfkeli ve telaşlıydı. Burnunu nasıl bir pisliğin içine soktuğunu biliyor musun Ulya? Sana bu adamdan hayır yok kızım. Onu başından def et. Böyle birini sevmiş olman inanılmaz. Tamam ama bir de ona güvenmen. Akıl dışı bu. Tam manasıyla akıl dışı. İnanamıyorum Ulya. Seni mantıklı, aklı başında sanıyordum. Bu kadar çürük bir tahtaya nasıl basarsın? Bu ülkede neler yaşandı hiç mi bilmiyorsun? Böyle bir adamdan bir de çocuk yapmak. Bu işi hemen bitirmeliyiz. Ne olduysa oldu. Çocuk bakılır, bakarız. Sen kendini sıyır. Zürt, işsiz, tehlikeli bir adamdan bir de piç peydahlamış, iyi eğitilmiş, özgür, güzel ama beyinsiz aile kızı. Tam bir felaket. İçimdeki kendini beğenmiş kadın, yaralı, umutsuz, bitik. İsyan edemiyorum. Ne olursa olsun babama ihtiyacım var. Üstelik tarafsız bir biçimde düşündüğümde çok haklı. Bir gün köy postanesinden Nigar'a telefon ediyorum ama sözcükler boğazımda düğümleniyor. Yalnızca ağlıyorum. Birkaç gün sonra babam bana köye elden bir mektup gönderiyor. 8 Şubat 1977. Sevgili kızım, senin durumun beni tahmin edemeyeceğin kadar meşgul ediyor. Uzun bir müddetten beri tek endişem sensin. Fakat olan oldu diyorum. Bundan sonra ne yapacağınızı düşünmeniz lazım. Sakın senin hayatını idare etmeye çalıştığımı zannetme. Yetişkin bir insansın. Pek tabii ki kendi kararını kendin vermelisin. Ben sadece baban olarak vazifemi yapmak istiyorum ve böyle bir mecburiyetim olduğu fikrindeyim. Bu mecburiyet sana olan sevgimden ve kan bağımızdan ileri geliyor. Senin annesiz büyütmek şanssızlığına uğramanda şüphesiz benim de kabahatlerim olmuştur ve insandaki bu noksanlığı hiçbir şey dolduramaz. Kendine, ailemize, mevkine hiç uymayan bir şahsı, körü körüne sevmende herhalde bunun da bir miktar rolü vardır. Bu büyük hatan için sana kızdığım zamanlar oluyor fakat cesaretine de hem hayret ediyor hem de hayran oluyorum. Meseleyi ahlak ve namus mevhumlarından uzak tutuyorum. Bunları manasız buluyorum. Eğer böyle bir şey 15-16 yaşlarındayken başına gelseydi, aldatılmış olduğuna kabul ederdim ve seni kötü duruma düşürenin hesabını görmeye çalışırdım. Sen yetişme çağındayken mazbut bir kız oldun ve yüzümü asla karartmadın. Şimdi de başına ne gelmiş olursa olsun hayata mücehhez genç bir kadın olduğunu biliyoruz. Bugünler geçecek, üstesinden geleceksin. Yeter ki o tehlikeli, rabıtasız ve zavallı adamdan uzak dur. Onunla çocuk oyuncağı bir evlilikten başka dikkate alınacak ciddi bir bağın olmaması beni ferahlatıyor. Ayrıca bunun da koparılıp atılması için Haluk gerekeni yapabilir. Ne yapalım? Bazı şeyler de insanın kaderidir. Aile de bunlardan biridir. Geçmişte bu bahiste şanssızlıkların olsa da bulunduğun merhalede kendini şanslı hissetmeni istiyorum. Çünkü seni seven bir baban var. Hayvanlar büyüdükten sonra ana babalarıyla münasebetleri kalmaz. Ama insanlar aileleriyle ölene kadar münasebet içindedirler. İnsan olmak bunu icap ettirir. Bu bazen hayatımızı zorlaştırır ama pek çok zamanda manalı ve güzel hale getirir. Annen hakkında yorum yapmayacağım. Bu seni incitebilir ama benimle büyüdüğün için yerimin ayrı olduğunu biliyorum ve Nigar'la birbirinizi sevdiğinizden de şüphe etmiyorum. Biz bir aileyiz. Annemin, senin ve bir aylık bebeğin köyde yapayalnız ve zor şartlarda yaşamanıza gönlüm razı olmuyor. Annem şimdiye kadar beni dinlemedi ve köyünden ayrılmak istemedi ama belki bu defa seni dinler. Zaten sıhhati eskisi kadar iyi değil. Doktor nezaretinde olması gerekiyor. Evi yeterince ısıtamıyorsunuz. Rüzgar kapılardan, pencere pervazlarından üfürüyor. Çatı da akıyormuş. Gördüğüm evin üstünde her bakımdan tam bir felaket tehlikesi dolaşıyor. Bebeği de hasta edeceksiniz. Nigar'la oturup konuştuk. Bir karar verdik. Teklifimiz ve acil tedbirimiz şudur. Babaannenle birlikte İstanbul'a gelmeniz elzemdir. Bu ay içinde bizim evin alt katı boşalacak. Haluk, kiracıya açılan davanın sonuçlandığını söylüyor. İki ada, bir salon, küçük bir dairedir ama kaloriferli, sevimli, manzaralı bir evdir. Size yeter. En önemlisi altlı üstlü olacağız. Zaten yakında çalışmaya başlayacağın için İstanbul'a taşınmak mecburiyetindesin. Nigar bakanlıktan soruşturdu. Tatbikiye tayinin çıkmak üzereymiş. Bebek için bir bakıcı buluruz. Babaannen de yanında olunca mesele kalmaz. Demek ki imkanlarımız vardır ve sen kendini kurtarana kadar kullanılacaktır. Seni tanıdığım kadarıyla bu da uzun sürmez kanaatindeyim. Ulya kızım, bilirsin hislerimi ifadeye pek muvaffak olamam. Yazarsam daha iyi ifade ederim ümidiyle yazdım sana. Vakit kaybetmeden bana haber ver ki evi boyatıp birkaç parça eşya koyalım. Nigar ve ben hepinizin gözlerinden öperiz yavrum. Baban M. Cevat Gözen. Bu mektup yüreğimi kabartıyor. Babamı yeni keşfetmişim gibi bir sevinç duyuyorum. Kanımda ve soluğumdaki yaşam bizi zaten birleştiriyor ama sevgisi ne büyük bir armağan. Başıma geleni onaylamasa bile yanımda olması, onur ve ahlak anlayışı nasıl da değerli benim için. Eminim desteği, gücü ve sevgisi dünya ile aramda yepyeni bir bağ oluşturacak ve bu ayağa kalkmama yardımcı olacak. Babaannem bu kez karşı çıkmıyor ama yaz başında evine dönmek hevesinde. Bense köyden, acı veren anılardan ve beklemekten uzaklaşmak istiyorum. Ve hem babamın hem de Haluk'un telefonunu biliyor. İstediğinde ulaşabilir bana. Mart başında babam bir kamyonet ve iki taşıyıcı gönderiyor. Yalnızca valizlerimizi ve gerekli eşyayı alarak taşınıyoruz. Avunmaya, bir aile sıcaklığı içinde unutmaya ihtiyacım var. Hiç kolay olmasa da.